pet şişenin üzerinde işte geri dönüştürülebilir, lütfen geri dönüştürülebilir, çöpe atın vesaire yazması.
Evet.
Bunların dediğin gibi hani net bir takibi yok. Hani şirketler bir şekilde milyarlarca dolar harcayarak reklam kampanyalarında bu temel 3-5 öğeyi kullanıp insanları manipüle ediyorlar. HKBY Podcast'in bir başka bölümüyle sen dinleyenin karşısındayız. Her zaman olduğu gibi İstanbul ekseninde ben Cihan, öte Kaliforniyalarda, okyanusun diğer tarafında, kuzeylerde ise sevgili Samet var. Merhaba Samet'ciğim, ne var ne yok bu sel, fırtına, her türlü doğal afetin olduğu Kaliforniya eyaletinden.
Evet ya, geçen haftalarda San Diego'yu da sel almış. Hatta
şarkıyı değiştirdik diyorsun yani.
Evet, aynen. Hatta yani oralar kuraklığıyla, güneşiyle ünlü yerlerdir. Hani 365
İnsanlar
güneş olan yerler.
Bayağı böyle hani kanolarına binmiş,
evet,
sokaklarda
evet,
ilerlerken böyle sabahın bir vaktinde böyle işe gitmeden kötü önce falan böyle gördüğümde aa dedim ya, acaba dedim bizim Samet'in Chico'sunun durumu ne? Ama altyapı, evet, her zaman teknoloji oralarda.
Şimdi Chico'da uzun haftalar süren yağmurlar yaygın. Ben buraya taşınımdan beri 2-3 yılda bir böyle yağmurlar geliyor. Şu anda da zaten kaydı yaparken bir son 3-4 gündür yağmur vardı. Önümüzdeki 3-4 günde yağmur gözüküyor ve böyle sert, aralıksız yağmurdan bahsediyorum. Gece gündüz devam eden. Ama San Diego'da, biraz bölüm başı muhabbet yapmış olalım, San Diego'da bir altyapı, bir kanalizasyon sistemi bir şey olmadığı için bir günlük, iki günlük yağmur bile bu benim de parçası olduğum örneğin All Hands and Hearts gibi şeylerin, bütün kuruluşların oraya gitmesine sebep oldu. Çünkü insanların evleri dediğin gibi yerle bir oldu, alt üst oldu. Bayağı ciddi hasar var gibi duruyor oralarda. Bizde yok çok şükür şimdilik. Zaten yeter. Biz yangınından, şeyinden, barajından yeterince afetinden geçmiş bir bölgeyiz. Bir de sel vurmasın yani, bize sevgili Cihan.
Doğru diyorsun. Feleğin çemberinden geçmiş bir coğrafya.
Ya bu aralar bir de şöyle bir şey de var. Bilmiyorum yani, bölümden önce hazırlanırken aklıma geldiği için konuyu açıyorum. Biraz muhabbet etmiş oluruz. Bilmiyorum sana da oldu mu? Bence birçok dinleyen bu söylediğimle birazcık bağlantı kuracaktır katılıyorsa. Genel olarak yani kişisel nasılsına geçiyorum şu anda selden ayrı. Genel olarak sanki Covid'den beri her şey rayından çıktı da böyle tadı tuzu kalmadı, bir türlü rayına oturmuyor gibi bir hayat akışını düşünüyordum az önce işten dönüp böyle duşa girdiğimde. Biliyorsun duşta en derin düşünceler duşta gelir insana.
Yani iki yerde gelir, onlardan biri duş, evet.
Evet, onlardan biri duş ve böyle şey, hani film sahnelerindeki gibi damlaların suratından aktığı ve altında durup düşündüğün sahnelerden biri gibi. Ya böyle onu düşünüyordum. Şimdi birazdan bölüm yapacağız. Büyük ihtimalle Cihan nasılsın, ne haber diyecek falan diye düşünürken, aynen, bir yandan şey dedim. Ya gerçekten de tadı tozu bir türlü böyle rayına oturmamış bir Covid sonrası dönem var ki uzun bir dönem oldu şu anda. Öyle bir hissiyat çöktü üzerime böyle ansızın deyip bu daha düşük enerjili feedback'ten sonra bir de sana sorayım. Sendeki bugünkü mod veya bugünlerdeki ruh hali mod nasıl?
Önce şeye değineyim, bu hani Covid sonrası döneme. Bence dünyanın ya da hayat döngüsünün ağırlık merkezi değişti Covid'le birlikte ve dediğin doğru yani. Hani eski, hani derler ya, eski tadı tuzu yok, hani nerede o eski, evet, Ramazanlar durumuna döndü olay. Onun dışında benim hani hafta sonunun son akşamındayız. Son, evet, sekansı diyelim. Rutin, yoğun, ev içerisinden çıkmadan ya da çıkıp da minimum dışarıda kalınan bir gün sonrasında gördüğün gibi enerji seviyemi korumaya çalışıyorum.
Evet.
Çünkü sonuçta sorumluluklar ve uğraştığımız şeyler var.
Doğru diyorsun. Zaten benim az önce söylediğim şeyler de bir belirli bir coğrafyaya, mesleğe veya hayat tarzına değil, genel anlamda bütün dünyanın içinde bulunduğu,
evet,
duruma dair bir tespit gibi bir şey diyebiliriz herhalde.
Kesinlikle.
Şimdi
buradan da bölümü aslında bağlayabilirsin bak.
Evet.
Seversin, evet, bu bağlamayı. Tam spoiler veriyorum şu an. Tam bağlantı, Samet'in bağlamayı sevdiği akış. Tabii canım, her zaman natural.
Ama natural bir bağlantı oldu. Çünkü zaten bu bölümü düşündüğüm için o düşüncelere de daldım bölüm,
ha,
öncesi.
Tabii ki.
Şimdi biliyorsun yıkama, yağlama serinin ilk bölümünü Şubat 11'de yayınlamıştık. Bu da bir seri olacak demiştik, hı hı, o yayında.
Evet.
Bir de yıkama yağlama bölümü de bu Covid öncesi ve sonrası devam eden bazı işte hükümetlerin, devletlerin, organizasyonların adını ne koyarsan, hı hı, artık bazı şeyler örtbas etmek için yaptığı sistematik bir davranışa verilen bir serinin adıydı bizim için. Evet.
Fırsatı değerlendirmek diyelim onlar açısından. Ne dersin?
Yani şimdi yıkama yağlama yapanlarda farklı sports washing'den sonra farklı bir yönüne bu bölümde değineceğiz. Evet. Çünkü bu sefer greenwashing kısmını ele alıyoruz. Bu greenwashing kısmında da istersen tanımla girelim. Sen seversen öyle tanımla girmeyin. Nedir bu greenwashing? Zaten Türkçesi de herhalde yok diye tahmin ediyorum. Var mı sende bir Türkçesi? Ben greenwashing olarak aldım notlarımı.
Aslında greenwashing olarak devam etmek belki daha anlamlı olabilir ama hani Türkçe'ye de yeşil aklama olarak geçmişler. Hani çok da bağlantısız değil. Nedir bu? Bir şirketin çevresel açıdan sürdürülebilir ve gerçekte olduğundan daha çevre dostu görünmeye çalışmak için reklam ya da benzeri kamuya ilettiği mesajları kullanmasına deniyor. Ha, ne yapıyor? Biz diyor sürdürülebilir bir üretim yapıyoruz. İşte geri dönüştürülebilir malzemeden ürünlerimizi size ulaştırıyoruz ve bir tarafıyla da ekolojik bilinçli bir firmayız diye kendilerini böyle senin önüne, benim önüme atıyorlar ve baktığın zaman da hani şimdi küresel ısınmanın artık hayatımıza da etki eder boyutuna geldiğimiz için insanlar aslında bu tarafa yönelme eğilimindeler. Nasıl? Evet. Paris Anlaşması'yla birlikte gaz emisyon yollarının işte 2030'lara kadar %45 azalacağı taahhütleri, bu tarz işte şirketlerin ya da ürünleri karşına koyduğunu düşünürsen seni onlara yönlendiriyor. Yani beni yönlendiriyor. Seni yönlendiriyor ki Amerika'da daha da çılgınlık hallerine vardığı için olay. Senin bahsedeceğin taraf belki de beynimizi daha iyi açacaktır. Sana pas atmadan önce şunu söyleyeyim. Amerika tarafında özellikle bu tarz içerikli, yani sürdürülebilir, geri dönüştürülebilir içerikli reklamlar son 5 yılda %30 artmış. Ve bu %30 artışın geldiği reklam maliyeti de $270 milyar. Bu da zaten hani insanları neye yönlendirmeye çalıştıkları ve nasıl manipüle etmek istediklerini de herhalde ortaya koyuyor Samet.
Kesinlikle öyle. Katılıyorum sana. Bu tanımın veya bu aksiyonun en böyle geriye doğru gittiğinde tarihte nerede ilk adlandırılmış, nerede ilk tespit edilmiş diye düşündüğümüzde tanım sonrası şu karşıma çıkıyor. 1960'lardan başlayarak oteller, otel odalarında misafirlerine çevreyi korumak için havlularını tekrar kullanmalarını istiyor.
Evet. Belki burada, küçük notlar falan koyuyorlar ya.
Evet, evet. Burada ilginç olan otelin aslında çamaşır yıkama ve kurulama masraflarından kısmak için aslında bunu yaptığı ortaya çıkıyor. Otel zincirlerinin, daha doğrusu tek bir otelin değil. Sonra da New York'ta, ki orada da çok otel var biliyorsun. New York'ta çevreci, yani New York çevrecisi olarak bilinen Jay Westerveld 1986 yılındaki eseyinde, bir essay yazdığında, hotel endüstrisi adına bir yazdığında ilk defa o kağıdın içinde, yani essay'in içinde greenwashing terimini kullanıyor. İlk orada karşımıza çıkıyor. Evet. Orada da zaten senin yaptığın tanıma benzer bir tanım yapıp fundamental olarak gelirini arttırmak isteyen şirketlerin aslında çevreyle çok alakası olmayan bazı önerileri, bazı reklamları, bazı tespitleri yapmasına greenwashing diyor yazdığı essay'de. Sonra bundan sadece 5 yıl sonra Journal of Public Policy and Marketing, bu American Marketing Association tarafından yazılan 91'deki bir yazıda çevreci reklamların o yıla kadar %58'inin aslında aldatıcı olduğunu tespit edip raporuna koyuyor ve bazı diğer raporlarda da %77'ye kadar çıkıyormuş bu oran sevgili Cihan.
Ya hani şimdi bizim bildiğimiz şu anki bir aşama var. Ne aşaması var? Artık bütün şirketler ne kadar dünyaya zarar vermemeye başladıklarını, ki daha önce zarar verdiklerini de kabul ediyorlar tabii ki bu deklarasyonlarla birlikte, neyi düzelttiklerini ve düzeltmeye devam edecekleri.
Ben değiştim dersin yani. Aklıma yani gelmiyor yani mu?
Kandırıldık tanımının bir başka versiyonu. Şimdi durum birkaç tarafıyla çelişki içeriyor. Nasıl bir çelişki içeriyor? Temelde çok hani şeffaf veriler bize ulaşmıyor tüketici olarak. Hani bir şeyleri yapıyoruz, ediyoruz diyorlar, yuvarlak konuşuyorlar. Diğer taraftan koyulan hedefler anlık hedefler değil. Hani böyle 10 yıl, 20 yıl şeklinde uzun evet. bir süreç de var burada. Hani ben tüketici olarak benim şu an aldığım X, Y, Z ürünü yıllar yıllar sonra bir döngü içerisinde belki de bir anlam kazanacak ya da kazanmayacak. Hani Türkiye eksenine evet. bakarsak çok da güvenemiyorum. Enerji
ya kim öyle kim kalı stratejisi. Biz buna bir evet. 20 yıl 30 yıl hedef koyalım da kim hatırlayacak bunu?
Yani şimdi
bu yıllar geçerken.
Şimdi Türkiye tarafından örnek vermek gerekirse net olarak enerji şirketlerinin yapmaya çalıştığı bir şey var. İşte biz rüzgar enerjisiyle birlikte çevreciyiz vesaire. Ama bu şirketler yıllar yıllar boyunca Karadeniz tarafına HES projelerini yapıp oraları talan edip bütün suyun, ormanın, her şeyin içinden geçtikten sonra benim karşıma yani ne evet. kadar ekosisteme güveniyoruz, ne kadar onu destekliyoruz, biz şöyle firmayız diye deklare ediyorlar vesaire bana inandırıcı gelmiyor ki zaten böyle hani hafif sırıtırsın ya yanağının bir tarafı havaya kalkar. Öyle güldürüyor beni.
Bıyık altından sırıtarak söylüyorlar diyorsun.
Evet yani kimse bu tarz HES projelerini yapıp bir şekilde büyük meblağlar kazandıktan sonra bunu da yapıyoruz ya değiştik biz biraz önce dediğin gibi hani değiştim artık durumuna pek inanmıyor. Şimdi 2021 yılında Avrupa Birliği Komisyonu bir araştırma yapmış. Demiş ki ya bu kadar firma bir deklarasyon yapıyor. İnternet sitelerinde yayınlıyorlar nasıl işte çevreci olduklarını vesaire bir bakalım bunlara demişler. İnceledikleri dosyaların %42 oranında aldatıcı olduğunu yani kesinlikle tutarlılığının olmadığını.
Benim dediğime yakın bir oran.
Tabii ki %50 öyle zaten ama Samet biliyoruz hepimiz yani hani pembe bir dünyada yaşamıyoruz. %59'unun yani 60'a yakınının ise iddia ettiği şekilde bir sistem yaratmış olabileceğini ama bunu destekleyen kanıtlarının net olmadığını yani burada bir şeffaflık probleminden bahsediyor Avrupa Birliği Komisyonu'nun raporu. Zaten en temel problem de şeffaflık burada. Süreci hiçbir şekilde takip etme şansımız yok. Belki ucundan kıyısından var değil mi Samet'ciğim?
Yani takip etme şansımız olsa zaten bu bölümü de yapıyor olmazdık diye düşünüyorum. Çünkü takip etmeni izin veren şirketler zaten gereğini de yapan şirketler olurdu. Şimdi ben bu greenwashing'e başvuran şirketleri yani aklımda adeta bir insana benzetmeye başladım. İçim aklımda bir insan
vücut buldular diyorsun.
Portresi evet bir kişilik vücut bir kişilik resmedildi. O da ne biliyor musun? Sürekli aldatan bir insanın yani 7-8 kere aldatmış bir insanın sonunda ben değiştim artık yapmıyorum demesine denk gelen bir kişilik oluştu evet kafamda. Ya. Veya şey hani boş vaatler anlamsız sözler veren bir sevgili bir partner gibi bir şey oluştu aklımda. Yani bir ki onlar da şeffaf değildir. Yani onların telefonu ya. Şifrelidir, ne bileyim nerede olduğu belli. Böyle komik
hayır, şey
bir resim
şimdi,
oluştu kafamda.
Bu şirketler zaten kapitalizm sistemi içerisinde var olmuş ve belli bir noktaya gelmiş hani milyarlarca.
Tam oraya geçecektim evet.
Euroluk, dolarlık şirketler ya. Ya sistem değişmedi ki baktığın zaman. Hani hala aynı
şimdi,
sistemden besleniyorlar.
Sıradaki notlarım da o vardı. Şimdi bir pasta var. Greenwashing maalesef bir pasta oluşturdu. Bu da şey çevreye duyarlı şirket izlenimi verip daha fazla satış yapabilelim pastası oluştu. Kapitalizmin getirdiği ihtiyaçlardan dolayı, taleplerden dolayı da bu şirketler yarışır evet. hale geldiler. Daha böyle çevreci kulağa gelmek için. Şimdi bunların yani bu kadar çok şirketin arasında bazılarının nasıl daha şeffaf veya dediğini yapmaya çalışan şirket olduğunu anlarız sorusuna Amerika'da en azından Federal Trade Commission FTC diye geçiyor. Federal Trade Commission birkaç tane tavsiye vermiş tüketiciye. Bunlardan bir tanesi senin de dediğin gibi facts ve details yani bahsettiği çevreci yaklaşımları elinde somut kanıtlarla ve bilgilerle destekleyebiliyor mu? Buna bakın diyorlar. Aynı zamanda vague language yani böyle üstü kapalı neydi belirsiz dil kullanan şirketlere de çok kanmayın diyorlar. Bir de bu konuda bu bölümde konuşmamız gerektiğini düşündüğüm paketleme stratejisi var. Karşına çıktı mı bilmiyorum. Örneğin bir şey plastik bir kaplamada satan bir şirket bir anda artık %5 daha az plastik kullanıyoruz falan diye bir şeyle yeniden rebranding yapıp daha farklı bir renkte şekilde onu kaplıyor ürünü. Evet. Ve aslında %98'den mesela %93'ü düşürmüş oluyor içindeki plastik oranını. Yani yine %93'ü plastik o ürünü. Ama üzerine artık şey yazabiliyor sana. Yani tek yazdığı artık %5 daha az plastik kullanıyoruz. Bu da şey gibi geliyor kulağa. Hani %7'den %2'ye düştü gibi. Hani o aldatılma dilini çok iyi iyi kullanıyorlar. Bu konuda bayağı anlaşılır olmamak çok anahtar bir rol oynuyor şirketler için. Yani nereye baksam kaynaklarda rakamlarla yanıltıcı mesajlar vermek, bilgiyle, üstü kapalı bilgiyle yanıltıcı, bunlar hani biraz da dinleyene şeyden anlatıyorum bunu. Çünkü ben de başlarda buna düşüyordum. Lori ile alışveriş yaptığımızda. Şimdi bu bölümden sonra daha da insanın gözü açılıyor araştırırken. Çünkü eco-friendly, sustainable yani sürdürülebilir, evet, çevre dostu gibi terimler recycled. Aslında recycled. Bunlar içi doldurulmamış vague language dedikleri neydi belirsiz böyle şeyler ve işin acı tarafı sevgili Can, bunları ürünün üzerine yapıştırdığın zaman aslında belki burada da tıkanıyoruz biraz. Ürünün üzerine bu iddia ettiğin label'ları diyeyim artık, etiketleri yapıştırdığın zaman bunu yapmıyorsan sana bir geri dönüşü yok bunun, ceza olarak veya bir yaptırım olarak. Galiba orada biraz sıkışıyoruz, ne dersin?
Yani şimdi sen Amerika özelinde bile bu sıkışmayı yaşıyorsan vay bizim halimize demek istiyorum açıkçası. Bu dediğin olay aslında son dönemde özellikle tüketim malzemelerinde yaygın, hani plastik oranının düşmesi, işte ne bileyim geri dönüşümlü malzemeden bu pet şişenin yapılması vesaire, ya da pet şişenin üzerinde işte geri dönüştürülebilir, lütfen işte geri dönüştürülebilir çöpe atın vesaire yazması.
Evet.
Bunların dediğin gibi hani net bir takibi yok. Hani şirketler bir şekilde milyarlarca dolar harcayarak reklam kampanyalarında bu temel 3-5 öğeyi kullanıp insanları manipüle ediyorlar. Yani şimdi şuna da değinmek lazım. Bu tarz şirketlerin yaptığı reklamlardan sonra insanların zaten bir yönelimi var ve yaklaşık 10 kişiden 6'sı özellikle Amerika bölgesinde geri dönüşümlü ürüne yöneliyormuş senin gibi. Hani geri dönüşümlü derken üstünde öyle yazan ya da onu deklare eden diyelim. Hani olup olmadığı meçhul çünkü. Ha, arada tabii ki şey var. Hani kurunun yanında yaş da yanıyor gibi bir durumda var. Yapan ve parmakla sayılabilecek olan firma varsa eğer, onlar yani da aynı duruma düşüyorlar diğerleriyle beraber. Hani bunun sonu yok gibi. Hani organik furyası başladı biliyorsun. İyice artık ayyuka çıktı her tarafta. Özellikle Amerika'da çılgınlık boyutlarında, ki Türkiye'de de yavaş yavaş hani organik tarım desteklenip hani bir şekilde göz önünde oluyor. Organik pazarlar oluyor vesaire. Ama tabii bu pastanın en büyük yeri Avrupa ve Amerika. Bu biraz daha sanki hani gelişmiş toplumların manipülasyonu gibi geliyor bana bir tarafıyla da. Çünkü insanların bilinci artıyor ama bir taraftan da hani bilinçsizce bir sorgulamadan aksiyon alıp bazı ne bileyim satın almalar yapıyorsun. Sanki bu işin püf noktası şu Samet, hani minimum ürün almak ve bu tüketim dünyasında bunu sağlayabiliyorsan azıcık da olsa başarılı olduğun anlamına gelecektir.
Bence insanoğlunun en tehlikeli özelliği, bunu bütün yaptığımız bölümlere yayabilirsin, alışma özelliği sevgili Cihan. Mesela ben herhangi bir markete gittiğimde bir reyon var, yani bayağı büyük bir reyon var. Tamamen sebze, meyve, salatalık falan yayılmış. Hı-hı. Sonra da küçücük yanında onun böyle 1/5 bir reyon var ve üzerindeki başlık şey diyor, organik diyor. Ve her şey 3 katı 5 katı daha pahalı orada. Şimdi insanı o kadar alıştırıyorsun ki diğerinin normal olduğunu. Yani bu ne demek? Diğerinin içinde kimyasal var, yanlış yapılmış hayvanlar, belki daha zayıf bir şekilde yetiştirilmiş bir şeyler olmuş orada. Onların hepsine alışmışız. Bu bizim normalimiz. Biz bunu alacağız. Ha, birazcık daha dediğin gibi gelirin yüksekse Avrupa'da, Amerika'da biraz daha böyle bilinçli olmak istiyorsan diyorsun ki ben gideyim şurada organik olandan alayım da içinde işte pesticides, chemicals bilmem ne olmayandan alayım. Hı-hı. Zaten normali, yani bundan 40, 30, 50 yıl önce olması gereken her şeyin zaten organik olmasıydı ama tedarik edemiyorsun, yetiştiremiyorsun artık bu popülasyonu. Bizde de alışma, evet, özelliği var. Biz alışıyoruz buna. Mesela şeyi diyeceğim sana. Bu bölümün sonlarına doğru en önemli diğer problem de greenwashing ile ilgili. Şimdi çevreye destek vermek için daha fazla ödeyeyim diyebilirsin eğer imkanın varsa. Yalnız sana yalan söyleyen, artık direkt yalan da diyebiliriz greenwashing'i, veya kesinlikle kendini yanlış yansıtan şirkete daha fazla da ödeyerek ürününü aldığında daha da fazla profit yapması, yani kar etmesi için destek vermiş oluyorsun yanlışlıkla ve bu daha yaptığı fazla yürüttüğü stratejiyi de daha kuvvetli yürütmesi için de daha da çok destek vermiş oluyorsun yanlışlıkla. Ya yani bu arada benim fikrim değil. Araştırırken karşıma çıkan bazı makalelerde, araştırmalarda yazan şey şuydu. Hani greenwashing kandırıcı ve etik olmayan bir yöntem. Ama sen overpay yaptığında, buna daha fazla ödediğinde de bunu yapmaları için daha da fazla onlara aslında koz vermiş, destek vermiş teşvik oluyorsun. Mi? Araştırmanı yapmadan aldığında teşvik etmiş oluyorsun. Böyle evet. de İçinden çıkılmaz saçma sapan bir ya, duruma doğru gidiyor.
Burada
şeyi söyleyip lafı istiyorum. Sana vereceğim bu arada. Tamam. Şunu bitireyim, sonra lafı sana vereceğim. Çok çok büyük şirketler, Amazon gibi, BP gibi, Nestle, Fiji Water, Chevron gibi şirketler bile bunu yapabiliyorsa küçük şirketin neler neler yapmaz muhabbetinin geliyor aslında bu. Çünkü onların da bunları birçok kez, hatta Volkswagen'i de buna koyabiliriz. Bütün bunların bunu binlerce kez, yüzlerce kez yaptığı zaten kanıtlanmış diye oraya ekleyerek sana sözü vermek istedim.
Senin söylediğine ek olarak bir soru sormak istiyorum temelde. Sevgili dinleyene ve sana. Şimdi sen herhangi bir ürünü alıyorsun. X, Y, Z her neyse. Ama sen birey olarak bunu ne kadar hani kontrol edebilirsin, o şirketin ne kadar greenwashing yapıp yapmadığını. Burada aslında hükümetlerin, devletlerin ya da her neyse ya da işte Avrupa Birliği'nin aktif bir rol alıp bir şekilde bunu ortaya koyması gerekiyor. Yani sen şimdi evet. güzel bir örnek verdin aslında. Fiji Su, Türkiye'de olmayan böyle dünyanın en saf, işte en pahalı sularından biri olarak deklare edilir ya hep. Ama gel gör ki Fiji'de neredeyse halkın %50'si temiz suya ulaşamıyor. Bir tarafıyla da zarar verdiğinde gözler önüne serebiliyoruz. Ama ve lakin...
Ayrıca bütün şişeleri de plastik şişe içinde, ben de söyleyeyim.
Çünkü kapitalist bir dünya içerisinde her zaman daha fazla kar yapman lazım Samet'cim, biliyorsun. Burada temelde bence, ve eminim sen de bana hak veriyorsun, devletlerin bir şekilde aktif rol Kesinlikle. Alarak yani bir şekilde bu rekabeti haksız rekabetten haklı rekabete çevirmesi gerekiyor.
Ben burada dinleyiciye önerilere geçmeden önce bir tane bölüm dışında da öneri vereceğim kendimiz adına. Bizim 220. bölümümüz var, gıda tekeli ve tehlikeleri diye. Bence bu bölümle birazcık paralellik gösteren bir bölüm. Çünkü Nestle'nin greenwashing'i ne kadar yaptığı veya nasıl yaptığı önüme çıkıyordu araştırırken bu bölümü. Ve bizim gıda tekeli ve tehlikeleri bölümünde de Nestle'nin, böyle senle şeyi hatırlıyorsan bir şey paylaşmıştık bölüm notlarında sitemizde. Bir şirketin bir sürü, ne kadar evet. çok yavru şirketi hegemonyası altına aldı. Kesinlikle. Nestle onlardan biri olduğu için greenwashing yaptığı zaman otomatikman bizim kullandığımız 200 tane farklı ürüne de greenwashing yapmış oluyor. Onu böyle küçük bir o bölüme doğru insanları yönlendirme manasında dinlendirmek istediğim 220. bölüm bu. Gıda tekeli ve tehlikeleri isimli bölümümüz.
Ne öneriyoruz kısmıyla bir kez daha sen dinleyenin karşısındayız. Her zaman olduğu gibi bazı önerilerimiz var ve sevgili Samet hazır gibi.
Ben de uzun zaman önce izlediğim ama bu bölüm hazırlanırken aklıma gelen çok güzel bir documentary diyebileceğin episode var. Şimdi belgeselin adı Dirty Money. Bölüm bölüm oluşuyor. Her bölümde başka bir konusu var. Netflix'te bulunuyor. 2018'de sanırım yayınlandı. Bu belgeselin ilk sezonu, ilk bölümünün adı Hard Knocks ve burada Volkswagen'ın nasıl arabalara bir parça taktırıp da artık çevreye zarar vermediğiyle de daha zarar verdiğiyle ilgili yaptığı bir greenwashing kampanyası var çok büyük. Bütün Amerika ve Avrupa genelinde. Onunla ilgili bir skandalı anlatan çok
evet. etkileyici
bir, evet sonradan yakalandıkları e-maillerin her şeyin ortaya çıktığı etkileyici bir belgesel diyelim öneri. Bir de hani bölümle alakalı olsun diye bir tane daha öneride bulunacağım. BBC News'un What is Greenwashing isimli bir tane YouTube videosu var. Gayet sadece 12 dakika süren ve bizim buradan anlattıklarımıza biraz daha işin merkezine inip nedir bu diye anlatan güzel bir videoydu. Bunları bölümle alakalı olarak önermek istedim. Bölümden alakasız olarak ve biraz da duygusal olarak iki insanı aslında andığım ve seninle ve dinleyenle anmamızı istediğim iki tane şarkı var. Bir tanesi bu yağmurlu günlerde Bu Sabah Yağmur Var İstanbul'da şarkısını MFÖ'den önerirken aynı zamanda Özkan abiyi de analım istedim. Biliyorsun geçen sene kaybettik bölümün yapıldığı tarihe göre. Bir de İstanbul olmasa da burası İstanbul hatırlatan bir yağmur. İçinde yüzüyorum bayağıdır, o yüzden aklıma geldi bu şarkı. Diğeri de biraz da senin vesilenle öneriyorum bunu. Sen bana bir şarkı paylaştın WhatsApp'ta ve bu vesileyle de Barış abiyi anmak için Kol Düğmeleri şarkısı, ama bunun eski kaydını aldım. Barış Manço ve Le Mystique diye grubuyla yaptığı çok tatlı. Eski kayıtlar nedense benim daha çok hoşuma gidiyor. Bu hani bazı şeyleri remaster yapıp...
Birazcık seviyorsun değil mi?
Evet evet, böyle remaster yapıp iyice dijitalleştiriyorlar bazı şeyleri. Ondansa eski şarkılara geçelim istedim ben. Ya böyle iki tane duygusal ve çok sevdiğim iki insanı da aynı zamanda belki senle dinleyenle anarız diyerek HKB dinlencesine Spotify, Deezer ve YouTube'da bulunan şarkı listemize ekleyelim istedim bu iki şarkıyı sevgili Cihan'ım.
Bu aralar biraz nostaljiksin. Oradan topu alıyorum senden. Önerilerimi sıralıyorum. Bir tanesi The Wall Street Journal YouTube kanalında Greenwashing diye bir video var. Bu senin videona göre kısa, 5,5 dakikalık, biraz daha happy video. Bunu sevgili dinleyenlere öneriyorum. Diğeri ise bir tane makaleye denk geldim Dergi Park'ta. Leyla Leblebici Koçer ve Tuğba Delice'nin makalesi. Kayseri'de 430 tüketici üzerinden yaptıkları bir araştırmayı makale haline getirmişler.
Kayseri'de İlgincime olmasa gitti. Manidar olmuş.
Evet. O yüzden dolayı bayağı hoşuma gitti. Bir tane de belgesel buldum. Fragmanını falan izledim ama hiçbir şekilde şeyi bulamadım. Nerede yayınlandığını. Muhtemelen biraz daha butik belgesel sitelerindedir. Greenwashing diye bir belgesel var. 2022 yapımı, Fransız. Seversin sen. Fransız yapımı bir belgesel. Çünkü Fransızca dili. Onu bulamadım ama bulursam izleyeceğim. Biraz ilgimi çekti fragmanı falan. Güzel.
Hatta şey diyelim, dinleyenler bulursa onlar da hkboyun.podcast@gmail.com'a atsınlar linki.
Mutlu oluruz. Onun dışında da iki tane şarkı var HKBU dinlencesi playlistimize. Bir tanesi Soft Analog grubundan Hatırlarım Seni. Diğeri ise Charlotte Gainsbourg'dan The Songs That We Sing. Bunlar HKBU dinlencesi playlistlerimizde. Senin de bahsettiğin gibi Spotify, YouTube ve Deezer'da olacak sevgili dinleyen. Onun dışında yolculuğa bizimle devam ettiği için sevgili dinleyene kocaman bir teşekkür edelim değil mi Samet'ciğim?
Evet, teşekkür ederim. Hatta bazen söylemeyi de unutuyoruz ya da çoğu zaman. Bizi Patreon'da sürekli şekilde destekleyen bazı patronlarımızı da buradan analım bence. Onlara da özel bir teşekküre borçluyuz. hkbupodcast.com üzerinden çok uzatmadan lafı, her şeyi oradan bulabileceğini de söyleyelim dinleyenin. Destekten ürüne, üründen bölümlere,
ürün derken de kadar. Merchandise, senin sevdiğin
evet,
podcast'imizin böyle hatıra ürünleri ya da günlük kullanılabilecek
aynen
ürünleri.
Aynen öyle. Bize her türlü destek olan bütün dinleyenlere de teker teker yine tekrar teşekkür ederim. Senin her zaman söylemeyi sevdiğin gibi sevgili Cihan, bizimle yolculuğa devam ettiğiniz için teşekkür ederiz.
Hoşçakalın.